Ayrım 16.
Beyaz alınlı sözünü sürdürdü. Bence doktor kızıldır. Doktorun burada ne işi var? Para pul aldığı yok. Kim veriyor parasını ha? Ama o bir yerlerden para alıyordur. Siz hiç merak etmeyin. Bilmiş bilmiş baktı çevresine. Belki de parasını Moskova'dan alıyordur. Jim yere tükürdü. Suratı bembeyaz kesilmişti. Hayatımda senin kadar namussuz bir orospu çocuğu görmedim dedi. Herkesi kendin gibi sanıyorsun sen. İri yarı adam yine dizler üstünde doğruldu. Delikanlı haklı. O seni dövemez ama ben o kenef ağzını kapatmadığın takdirde ne yapacağımı çok iyi bilirim. Beyaz alını kalkıp çadırın kapısına doğru yürüdü. Arkasına baktı. Pekala, dediğiniz olsun ama dikkati elden bırakmayın. Yakında London size grevi bırakmanızı söyleyecektir. Ardından da yeni bir araba ya da sürekli bir işe kavuşacaktır. Bekleyin görün. İri yarı adam ayağı fırladıysa da beyaz alını çadırdan dışarı attı kendini. Kim bu diye sordu Jim. Burada mı yatıyor? Yok canım, az önce geldi. Peki kendisini daha önce görmüş müydünüz? Adamlar başlarını salladılar. Ben görmemiştim. Ben de. Öyleyse onlar yolladı buraya diye bağırdı Jim. Kim diye sordu şişman adam. Patronlar. Böyle konuşup sizi London hakkında kuşkuya düşmeniz için gönderdiler. Anlamıyor musunuz? Böylece kamp ikiye ayrılacak. Bir ikiniz gidip onu buradan kovalasanız iyi olur. İri yarı adam ayağa kalktı. Bu işi ben yaparım. Hem de seve seve. O dışarı çıktı. Çok dikkatli olmalısınız dedi Jim. Bunun gibi herifler sizlere grevin hiçbir işe yaramayacağı izlenimini vereceklerdir. Sakın onların yalanlarına kulak asmayın. Şişman olanı çadırdan dışarı baktı. Yiyeceğin tükendiği yalan değil. Kaynamış inek yeminin pek kahvaltı sayılamayacağı da yalan değil. Bunları yaymak için casusa falan gerek yok. Birlik olmalıyız diye bağırdı Jim. Ne olursa olsun beraberliğimizi bozmamalıyız. Bu grevi kaybedersek battık demektir. Ve batan da yalnızca biz olmayacağız. Ülkedeki her ırgat bu yenilgiden bir pay alacaktır. Şişman adam başını salladı. Her şey birbiriyle uyum içinde. Birbirinden ayıracak bir durum yok ortada. Millet kendisi için rahat bir lokma istiyor. Oysa herkes aynı şeyi alamadıkça buna kavuşmaları olanaksız. Çadırın diplerine doğru yatmakta olan orta yaşlı bir adam doğruldu. Irgatların sorunu nedir bilir misiniz? Ben söyleyeyim de dinleyin öyleyse. Çok konuşurlar. Böyle civciv böceği gibi öteceklerine biraz çalışsalar şimdi çok daha ilerlemiş olurlardı. Adam sustu. Çadırdakiler kulak kesildiler. Dışarıdan ayak sesleri, konuşmalar, içeri bir koku gibi yumuşacık dolan insan gürültüleri geliyordu. Çadırdakiler hiç kıpırdamadan dinlediler. Sesler biraz daha arttı. Çamurda yürüyen ayak sesleri işitildi. Bir grup çadırın önünden geçti. Jim kalkıp kapıya doğru yürüdüğünde içeri bir baş uzandı. Haydi arkadaşlar, tabutu getiriyorlar. Jim çadırın kanatlarını aralayıp çıktı. Sis kar tanecikleri gibi döne döne savruluyordu hala. Rüzgarda çadırların açık kanatları çırpınıyordu. Haber yayılmıştı. Çadırlardan kadınlar ve erkekler çıkmaktaydılar. Herkes ağır ağır yürüyor, platformun çevresinde toplanıyordu. Kalabalık yoğunlaştıkça sesler tek bir sese dönüşüyor, ayak sesleri büyük bir huzursuzluk sesi oluyordu. Jim çevresindekilerin yüzlerine baktı. Hepsinin gözleri birden kör olmuştu sanki. Havada bir şey koklar gibi başları geriye atılmıştı. Platformun çevresinde saflarını sıklaştırdılar. London'ın çadırından tabutu taşıyan 6 kişi çıktı. Tabutun kolları yoktu. Karşılıklı 2 kişi tabutun altından ellerini kavuşturmuşlar, yüklerini kollar üstünde taşıyorlardı. Zaman zaman aksıyorlar, adımlarını uydurmaya çalışıyorlardı. Sonunda tabutu uyumlu olarak sarsmadan çamurlar arasından geçirip platforma taşıdılar. Adamların başları çıplaktı. Saçlarındaki nem taneleri bomboz toz gibi duruyordu. Kirli bayrağın bir ucu rüzgarla dalgalandı, tabuta çarptı, yine dalgalandı. Tabutun önünde kalabalığın açtığı yolda ilerliyordu adamlar. Yüzleri törensel bir ciddilikle kaskatıydı. Boyunları dimdik, çeneleri ilerideydi. Kenardaki insanlar tabuta bakıyorlardı. Tabut yanlarından geçerken susuyorlar, geçtikten sonra da alçak sesle konuşuyorlardı. Birkaç kişi haç işareti yaptı. Tabutu taşıyanlar platforma geldiler. Öndeki ikisi tabutun ucunu kalasların üstüne dayadı. Arkadakiler de yerini sağlam oturana kadar arkadan ittiler. Jim London'ın çadırına koştu. London ile Mac çadırdaydılar. Ne olur şu konuşmayı sen yapsan sanki dedi London. Ben konuşma falan bilmem. Sen pekala becerirsin. Sözlerimi unutma. Onlardan bir cevap almaya çalış. Cevaplar bir başladı mı adamları avucunun işine almışsın demektir. Eski bir yöntemdir ama kalabalıklarda çok etkili olur. London korkmuş görünüyordu. Sen konuş Mac. Yemin ederim ki konuşamam ben. Adamı tanımıyordum bile. Mac yüzünü buruşturdu. Çık şuraya da bir dene bakalım. Başaramazsan ben senin kaldığın yerden devam ederim. London mavi gömleğinin yakasını ilikledi. Yakasını boğazını örtecek biçimde kaldırdı. Eski siyah ceketinin düğmelerini de ilikleyip eteklerini çekiştirdi. Elini dazlak kafasını dolaştırıp ensesindeki ve yanlarındaki saçları iyice yatırdı. Artık tam bir ağır başlığa kavuşmuş gibiydi. Zayıf yüzlü Sam içeri girip yanında oturdu. London otoriter bir tavırla çadırdan çıktı. Mac, Jim ve Sam de arkasından yürüdüler. Ancak London önde tek başına yürüyordu çamurlu sokaklarda. Küçük kafile de kendisini izliyordu. London yaklaşırken millet de ona bakmaya başladı. Liderin geçmesi için kalabalık aralandı. London platforma çıktı. Yapayalnızdı. Diğer insanların başları üzerinde. Yüzler hep kendisine dönüktü. Gözler cam kadar ifadesizdi. London bir an çam tahtasından tabuta baktı. Omuzlarını kastı. Soluk alıp veren o sessizliği bozmak istemiyor gibiydi. Sesi saygılı ve derinden geliyordu. ''Buraya bir şeyler söylemeye çıktım.'' dedi. ''Ve ben nutuk çekmesini bilmem.'' Susup kendisine dönük yüzlere baktı. ''Bu ufak tefek adam dün öldürüldü. Hepiniz gördünüz olayı. Bizim tarafa geçecekken biri vurdu onu.'' Yine sustu. Yüzünde bir şaşkınlık ifadesi vardı şimdi. ''Bu durumda ne söylenebilir ki? Onu gömeceğiz. Bizden biriydi ve vuruldu. Ne söyleyebilirim?'' Onu hep birlikte gidip gömeceğiz şimdi. Bizden biriydi o. Hepimiz gibi bir insandı. Onun başına gelen şey buradaki herkesin başına gelebilir. London sustuğunda ağzı açık kalmıştı. Huzursuzlukta. Ben nutuk çekmesini bilmem dedi. Burada bu adamcağızı tanıyan biri var. Şimdi sözü ona vereceğim. Başını Mac'in durduğu yana doğru salladı. Haydi gel Mac. Bu ufak tefek adamcağızdan söz et onlara. Mac platformun üstüne sıçradı. Omuzları bir boksörünki gibi durmadan oynuyordu. Anlatayım diye heyecanla bağırdı. Adı Joy'du. Radikaldi. Anladınız mı? Radikal. Sizin gibi insanların yetecek kadar yiyecekleri ve ıslanmadan başlarını sokacakları bir damları olmasını isterdi. Kendisi için hiçbir şey istemezdi. Bir radikaldi o. Ne olduğunu anladınız mı? Namussuz bir orospu çocuğu hükümete karşıt bir tehditti. Yüzünü görüp görmediğinizi bilmiyorum. Dayaktan paramparçaydı yüzü. Radikal olduğu için polisler o hale getirmişlerdi. El kemikleri, çene kemiği kırıktı. Bir keresinde grev gözcülüğü yaparken kırdılar çenesini. Sonra da yakaladıkları gibi deliye tıktılar. Doktor geldiğinde ben namussuz bir kızla bakmam dedi. Ve Joy kırık çenesiyle kaldı orada. Tehlikeliydi çünkü sizin gibi insanların yeterli yiyecekleri olsun istiyordu. Mac'in sesi giderek yumuşuyor ama gözleri bir an bile kalabalığın üzerinden ayrılmıyordu. Karşısındaki yüzlerin gerginleştiğini, sözlerini işitebilmek için milletin öne doğru eğildiğini görüyordu. Onu tanıyordum ben diye bağırdı birdenbire. Siz ne yapacaksınız bakalım? Onu bir çukura atıp üstünü çamurla örtecek misiniz? Unutacak mısınız onu? Kalabalık içinde bir kadın hıçkırmaya başladı. Sizin için savaşıyordu diye bağırdı Mac. Bunu unutacak mısınız? Kalabalıktan biri asla diye bağırdı. Mac devam etti. O öldürülürken siz seyirci mi kalacaksınız? Sesler bir koro halinde yükseldi bu kere. Hayır. Mac'in sesi yumuşadı yine. Onu çamurlara mı atacaksınız? Hayır. Kalabalık hafifçe dalgalanmıştı. O sizin için savaştı. Siz onu unutacak mısınız? Hayır. Kasabadan geçeceğiz. Polislerin bizi durdurmalarına göz yumacak mısınız? Yeni bir kükreme. Hayır. Kalabalık uyumla dalgalanıyordu artık. Bir sonraki cevaplar için hazır bekliyorlardı. Mac birden ahengi bozunca hepsi şaşırıverdiler. Mac yumuşacık bir sesle ''Bu ufak tefek adamcağız hepimizin ruhudur.'' dedi. ''Onun için dua etmeyeceğiz. Onun duaya ihtiyacı yok. Bizim de duaya ihtiyacımız yok. Bizim sopaya ihtiyacımız var.'' Kalabalık eski ahengi sallamak istiyordu acıkmışçasına. Sopa, sopa diye bağırdı. Sonra sessizce beklediler. Pekala dedi Mac. Pis bir radikali çamura atacağız ama o aynı zamanda bizim yanı başımızda olacak. Bize engel olmaya kalkışanın Tanrı yardımcısı olsun. Sonra kalabalığı aç ve huzursuz bırakarak atladı platformdan. Herkes birbirine baktı. London'da indi platformdan. Tabutu taşıyanlara onu Albert Johnson'ın kamyonuna koyun dedi. Birkaç dakikaya kadar yola çıkıyoruz. Kalabalıktan sıyrılmaya çalışan Mac'in ardından yürüdü sonra. Mac kalabalıktan çıkınca Dr. Burt'un yanına geldi. Milleti canlandırmayı iyi biliyorsun Mac dedi. Hiçbir vaiz senin gibi duygulandıramazdı insanı. Neden kısa kestin ha? Biraz daha konuşsan kendilerinden geçip istediğini yaparlardı. Üstüme varma doktor. Benim yapacak bir işim var ve bunun için önüme çıkan her fırsattan yararlanmam gerekli. Peki ama bunu nerede öğrendin Mac? Neyi? Bütün o numaraları. Her şeyi bu kadar iyi görmeye çalışma doktor, dedi Mac yorgun bir sesle. Onları öfkeden çılgına çevirmek istedim. Bunun nasıl yapıldığını öğreneceksin de ne olacak? Nasıl yapıldığını biliyorum, dedi Burton. Nasıl öğrendiğini merak ettim sadece. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Den gitmediğine pek memnun. Kendisini kaldırmaya çalıştığımızda gitmemeye karar verdi. London ile Jim yanlarına gelmişlerdi. Burada kalabalık bir nöbetçi grubu bırakman doğru olur London, dedi Mac. Tamam, Sam'e 100 kişiyle burada kalmasını söylerim. Çok güzel konuştun Mac. Önceden bir şeyler düşünecek zamanım yoktu. Herifler henüz heyecanlıyken yola koyulsak iyi olur. Bir kere yola çıktılar mı gerisinden korkma, ama şimdi burada boşu boşuna durup heyecanlarını kaybetmeleri de hoş olmaz. Dönüp arkalarına baktılar. Tabutu kolları üzerinde taşıyanlar kalabalık arasında görünmüştü. Millet dağılıp tabutun arkasına geçti. Hafif bir sis çökmüştü. Batıya doğru yarılan bulutlar arasında bir parça mavi gökyüzü görünüyordu. Yükseklerdeki sessiz rüzgar bulutları parçalıyordu. Hava iyi olabilir, dedi Mac. Jim'e döndü. Seni unutmuştum doğrusu. Nasılsın? İyiyim. O kadar yolu yürümen doğru olmaz. Kamyona binsen. Hayır, yürüyeceğim. Kamyona binmem milletin hoşuna gitmez. Bunu ben de düşündüm, dedi Mac. Tabutu taşıyanları da kamyona bindireceğim. O zaman sen de binebilirsin. Hazır mıyız London? Hazırız. Tabut eski bir Dodge kamyonun kutsuz kasasının üzerine yerleştirilmişti. Her iki yanda ayakları yere sarkan tabut taşıyıcılar oturuyordu. Jim de arkaya binmiş, ayaklarını sarkıtmıştı. Motorun sarsılıp öksürmesiyle kamyon hareket etti. Albert Johnson kamyonu yerinden çıkarıp yolun üstünde durdurdu. Adamlar sekizerli yürüyüş düzenine geçene kadar bekledi. Sonra birinci vitese takıp ağır ağır yola koyuldu. Uzun kafilede yürümeye başladı. Kampta kalan 100 nöbetçi tören kafilesinin arkasından bakıyordu. Adamlar önceleri 1-2 diye uygun adım yürümeye çalıştılarsa da çabuk bıktılar bundan. Taşlı yolda ayaklarını sürüyorlardı. Bir mırıltı yükseliyordu ama tabuta olan saygılarından hiç kimse yüksek sesle konuşmuyordu. Asfalt yolda bir düzinesi motosikletlerde olmak üzere trafik polisleri bekliyordu. Üstü açık bir arabada oturan komiserleri, "Size engel olacak değiliz. Biz törenlere eşlik etmek üzere görevliyiz," diye seslendi. Ayaklar daha sert dövüyordu asfaltı. Sıralar düzensizdi, ancak kasabaya yaklaştıklarında hemen derlenip toparlandılar. Bahçelerde ve kaldırımlarda kasabalılar tören alayının geçişini seyrediyordu. Çoğu tabut görünce şapkalarını çıkarmışlardı. Ancak Mac'in istekleri gerçekleşmiyordu. Köşelerde duran polisler trafiği düzene sokuyorlar, cenaze alayına yol açıyorlardı. Torgas'ın iş bölgesine vardıklarında güneş bulutların arasından sıyrılıp ıslak sokakları aydınlattı. Birdenbire başlayan sıcakla işçilerin ıslak giysilerinden buharlar yükselmeye başladı. Kaldırımlarda meraklılarla iyiden iyiye dolmuştu. Yürüyüşçüler dimdik yürüyorlardı şimdi. Takımlar birbirlerine yaklaştılar. Adımlar daha uyumlu atılmaya başladı. Yüzlerinde ağırbaşlı bir ifade vardı artık. Kimse kendilerine engel olmuyordu. Geçecekleri yol da trafikten temizlenmişti. Kamyonun ardından kasabayı geçip mezarlığa doğru yürüyorlardı. Bir mil kadar sonra küçük ve yabani otlarla kaplı kasaba mezarlığına vardılar. Yeni mezarların üzerlerinde adlar ve tarihler yazılı levhalar vardı. Mezarlığın arkalarında taze ıslak bir toprak yığını vardı. Kamyon mezarlığın kapısında durdu. Tabutu taşıyanlar yere atlayıp tabutu yine kollarına aldılar. Yolda polisler motosikletlerini durdurup beklediler. Albert Johnson koltuğunun altından bir kangal ip alıp tabutun ardından yürüdü. Kalabalık sıraya mıraya aldırış etmeden onun peşinden yürüdü. Jim de kamyondan atlayıp onlarla gidecekken Mac kendisini durdurdu. Bırak gerekeni yapsınlar artık. Önemli olan yürüyüştü. Biz burada bekleyelim. Bir genç mezarlığın kapısından çıkıp yanlarına yaklaştı. Mac diye birini tanıyor musunuz? Benim adım Mac'tir. Peki siz Dick diye birini tanır mısınız? Tanırım. Öyle mi? Peki soyadı ne? Helsing. Bir şey mi oldu ona? Hayır, size bu notu gönderdi. Mac katlanmış kağıdı alıp okudu. Vay canına, şuna bak Jim. Jim kağıdı aldı. Hanımefendi kazandı. Bir çiftliği var. Galinas yolu RFD 221. Hemen bir kamyon gönder oraya. 2 kart inek, 1 sığır ve 10 çuval fasulye. Hayvanları kesmek için de birkaç kişi gönder. Dick. Not, dün gece az daha enseleniyordum. Yalnızca 12 balta sapı bulabildim. Meg kahkahalarla gülüyordu. Tanrım şuna bakın hele. İki inek, bir sır ve fasulye. Bu bize epey zaman kazandırır Jim. Koş London'ı bul çabuk. Hemen buraya gelsin. Jim kalabalığı içine daldı. Az sonra yanında London olduğu halde döndü. Anlattı mı London diye bağırdı Meg. Anlattı mı? Yiyecek bulduğunu söyledi. Hem de nasıl? İki inek ve bir sığır. 10 çuvalda fasulye. Şimdi bu kamyonla gidip alabilirler. Mezarlığın kalabalık yanından çam tavuta çarpan toprak sesleri geliyordu. Milletin karnı et ve fasulye dolunca bak kendilerini nasıl hissedecekler dedi Meg. Biraz et benim de hoşuma gider doğrusu dedi London. Bak London, kamyonla ben gideyim. Bana 10 kişi ver yeter. Jim sen de benimle gelirsin. Bir an duraksadı. Odun nereden bulacağız London? Odunumuz bitmek üzere. Herkes 1-2 parça bir şey toplasın. Tahta, kalas, çit direği ne olursa. Ne için olduğunu anlat. Döndüğünüz zaman bir çukur kazıp ateşi yakın. O eski arabalardan ızgara gibi kullanılacak bir şeyler çıkarırsınız. Ateşi bir an önce yakın. Kızıl saçlı gence döndü sonra. Bu Galinas yolu ne tarafta? Buradan 1 mil ileride. Beni yolda bırakabilirsiniz. Albert Johnson'ı birkaç kişi göndereyim dedi London. Kalabalığın içine karıştı bir anda. Meg kıs kıs gülüyordu. Ne şans ama. Bir fırsat daha kazandık. Yaman adamdır Dick. Esaslı adamdır. Kalabalığa bakmakta olan Jim birden herkeste bir canlılık fark etti. Heyecanlı bir kaynaşma başlamıştı. Kalabalık dalgalandı. Birbirinden koptu. Adamlar kamyona doğru koşmaya başladılar. Başta olan London parmağıyla adam seçiyordu. Kalabalık gülerek bağırarak kamyonun çevresini sardı. Albert Johnson çamurlu ipini koltuğunun altına sokup direksiyona geçti. Meg de adamın yanına oturup Jim'in binmesine yardım etti. Millet hep bir arada dursun London, sakın birbirlerinden kopmasınlar diye bağırdı. Seçilen 10 kişi kamyonun arkasına atladılar. Kalabalık şakalara başlamıştı. Tekerlekler çamura saplanana kadar kamyonun arkasına asılıp hareket etmesine imkan vermediler. Çamurdan toplar yapıp kamyonun arkasında oturan adamları attılar. Polis ise yolda bunların hiçbirine karışmadan bekliyordu. Albert Johnson gaza basarak kurtuldu kalabalığın elinden. Yola çıkarken motor yorgun yorgun soluyordu. Polislerden ikisi motosikletlerini hareket ettirip kamyonun yanına geçtiler. Meg dönüp arka camdan baktı. Kalabalık bir dalga gibi çıkıyordu mezarlıktan. Sonra yolu kapladılar. Koşar adımlarla yürümeye başladılar. Polisler geçen arabalara güçlükle yol açabiliyorlardı. Neşeli insanlar çocuklar gibi şakalaşıyorlar, arabaları itiyorlar, çevrelerinde dönüyorlardı. Polis motosikletleri eşliğindeki kamyon bir köşeye dönüp hızlandı. Albert hız göstergesine bakıyordu. Şimdi bu herifler bizi aşırı hızdan yakalamak için ne yapmazlar diye söylendi. Haklısın. Meg Jim'e döndü. Yolda yanımızdan geçenler olursa başını eğ Jim. Sonra Albert'a bizi durdurmaya kalkışan olursa üzerlerine sür arabayı dedi. Deacon'ın kamyonuna yaptıklarını unutma. Albert başını salladı. Hızını 40'a indirdi. Beni kimse durduramaz. Ben kendimi bildim bileli fırsat buldukça kamyon kullanmışımdır. Bu kere kasabanın içinden geçmeyip ucundan dönerek ırmağın üstündeki tahta köprüden Galinas yoluna girdiler. Albert kızıl saçlı gencin inmesi için yavaşladı. Delikanlı arkalarından el salladı. Yol elma ağaçlarının arasından geçiyordu. 3 mil kadar sonra tepelere yaklaştıklarında meyve ağaçları yerlerini tarlalara bırakmaya başladılar. Jim yolun kenarındaki teneke posta kutularından gözünü ayırmıyordu. İşte 218 dedi, yaklaştık artık. Polislerden biri dönüp kasabaya doğru uzaklaştıysa da diğeri yanlarından ayrılmadı. İşte şuradaki büyük beyaz kapı dedi Jim. Albert kamyonun burnunu kapıya çevirdi. Adamlardan biri inip kapıyı açmaya koştu. Polis motosikletini durdurdu. Özel mülk burası diye seslendi Meg. Ben buradayım ahbap, burada beklerim. 100 metre kadar ileride yayvan bir biber ağacının altında küçük beyaz bir ev, evin ardında da büyük beyaz bir ahır vardı. Bıyıkları saman renkli iri yarı bir çiftçi evden çıkmış kapıda kendilerini bekliyordu. Albert kamyonu durdurdu. Merhaba bayım dedi Meg. Hanımefendi bazı şeyleri almamız için gelmemizi söylemiş. Söyledi biliyorum dedi adam. 2 yaşlı inekli küçük bir sığır. Onları burada kesebilir miyiz bayım? Kesebilirsiniz ama sonra ortalığı temizleyin, pislik bırakmayın. Elbette bayım. Albert arabayı ahırın önüne çek. Kamyon durunca Meg inip arkaya geçti. Arkadaşlar, içinizde daha önce inek kesmiş olanınız var mı? Babam mezbahada çalışırdı dedi Jim. Ben onlara gösterebilirim. Kolum sancıdığı için ben yapamam ama. Tamam dedi Meg. Çiftçi evin çevresini dolaşmış kendilerine doğru geliyordu. Jim, balyoz var mı diye sordu. Adam parmağıyla ahırın köşesindeki küçük kulübeyi gösterdi. Ya bıçağınız? Bir bıçağım var ama sonra geri vermeyi unutmayın. Çiftçi eve doğru yürüdü. Jim adamlara döndü. İkiniz ahıra gidip önce sığırı getirin. En eli avucu sığmazı o olmalı. Çiftçi kısa saplı, ağır bir çekiç ve bir bıçakla döndü. Jim bıçağı inceledi. Keskin tarafı ip incecik olup parlayana kadar bilenmişti. Ucu sipsivriydi. Parmağını sürttü kenarına. Keskindir dedi çiftçi. Hep bilenmiş tutarım. Bıçağı aldı, gömleğinin koluna silip yansıyan ışığa baktı. Alman çeliği, iyi çelik. Dört adam ahırdan bir yaşında kızıl bir danayla çıktılar. İpi hayvanın boynuna dolamışlar. Hayvanı omuzlarıyla vurarak yönlendiriyorlardı. Durdurmak için olanca güçleriyle topuklarını toprağa bastırdılar. Buraya getirin dedi çiftçi. Kanı toprak emer burada. Kanını saklamalıydık dedi Mac. Çok besleyicidir kan. Taşıyacak bir kabımız olsaydı. Babam kan içerdi dedi Jim. Ben içemem, midem bulandırır. Mac, çekici sen al. Kafasını tam şurasına indirirsin. Bıçağı da Albert Johnson uzattı. Bak, şu elimi koyduğum yeri görüyor musun? İşte Mac çekici kafasına indirir indirmez bıçağı oraya saplayacaksın. Büyük bir damar vardır orada. Damarı kesmeye bak. Damarı nasıl bulacağım? Bulursun merak etme. Yarım parmaklık boru gibi kan fışkıracaktır. Hey çocuklar siz biraz geri çekilin bakalım. Yandaki iki adam debelenin danayı tutarlarken Mac bir vuruşta dizüstü çökertti hayvanı. Albert bıçağı sokup damarını kesti. Fışkıran kandan korunmak için geri attı kendini. Dana bir sıçradı sonra ağır ağır çöktü. Çenesi toprağa dayandı. Bacakları büküldü. Islak toprağa kupkoyu kıpkırmızı bir kan yayıldı. Ne yazık ki şunu koyacak bir fıçı gibi bir şeyimiz yok diye söylendi Mac. Ötekini getirin diye bağırdı Jim. Adamlar dananın kesilmesini merakla seyretmişlerdi ama iki kart yine kesilirken seyretmeye pek hevesli görünmüyorlardı. Hayvanların üçünün kanları akarken Albert bıçağı bir çuval parçasına silip çiftçiye geri verdi. Sonra kamyonunu kesim yerine yanaştırdı. Adamlar boğazlardan akan kan kasayı kirletmesin diye hayvanları başları yere gelecek biçimde yüklediler. Sonra ön tarafa da 10 çuval fasulyeyi yükleyip çuvalların üstüne oturdular. Mac çiftçiye döndü. Teşekkürler bayım. Benim değil burası dedi adam. İnek de benim değil. Ben ortakçıyım. Öyleyse bıçağınızı verdiğiniz için teşekkür ederiz biz de. Mac Jim'in arabaya binmesine yardım edip kendisi Albert Johnson'a biraz daha yaklaştı. Albert Johnson'ın sağ gömleğinin sağ kolu omzuna kadar kan içindeydi. Albert motoru çalıştırıp kamyonu engebeli yolda ağır ağır sürdü. Kapıda polis kendilerini bekliyordu. Yola çıkınca biraz arkalarından izlemeye başladı yine. Çuvalların üstündekiler bir şarkıya başlamışlardı. Çorba verin bize, çorba, illa de çorba. Başka hiçbir şey istemez, illa de çorba. Polis adamlara bakıp gülümsedi. İçlerinden biri başka bir şarkıya başladı. Vay anam vay, vay vay vay anam vay. Polis müdüründe bile yürek nanay. Mac, Albert kasabadan uzak duralım dedi. Bu malları kazasız belasız kampa iletmemiz gerekli. Yol uzun olsa bile kasabanın çevresinden dolaşmaya bak. Albert aksi aksi başını salladı. Güneş iyice parlıyordu artık. Ancak epey yükselmiş olduğundan sıcaklık vermiyordu. Millet iyice rahatlar şimdi dedi Jim. Albert yine başını salladı. Mideleri etle dolunca hemen zıbarıp uyurlar.